Ayrım 10, sayfa 95. Budala direniyor ve başka asker yapmak istemiyordu. Bu defa Şişko Taras, Ivan'dan kendisine biraz daha altın yapmasını rica etti. Lakin Ivan başını salladı. Lüzum yok, artık senin için başka yaprak ovalamayacağım. Halbuki bana söz vermiştin. Doğru, lakin başka yapmayacağım. Peki neden budala?
Çünkü Mihailovnalar senin altınların yüzünden ineksiz kaldılar.
Nasıl ineksiz kaldılar?
Bayan Mihailovna'nın bir ineği vardı. Bu sayede çocukları sütsüz kalmıyordu. Son günlerde bana gelerek benden süt istediler. İneğiniz ne oldu diye sordum. Çocuklar şunları anlattılar. Şişko Taras'ın vekili buraya gelerek annelerine 3 altın vermiş. Kadın ise buna karşılık ineği teslim etmiş. Şimdi artık içecek sütleri yokmuş. Ben sana altınları yaptığım zaman sanmıştım ki sen onlarla oynayacaksın. Halbuki sen çocukların ellerinden ineklerini aldın. Artık sana başka altın yapmayacağım. Budala inat ettiğinden her iki abisi işlerini göremeden yanlarından uzaklaşmak zorunda kaldılar. İki kardeş durumlarına nasıl çare bulacaklarını birbirine danıştılar. Semyon sonunda bir yol buldu ve kardeşine dedi ki, "Şöyle yapalım. Sen bana askerlerime bakabilmem için para ver, ben de sana krallığımın yarısını lüzumlu askerleriyle birlikte vereyim ki bunlar senin paralarına bekçilik etsinler." Taras razı oldu. Her iki kardeş mülklerini paylaşarak çok zengin ve kudretli birer kral oldular. 7. İvan bundan sonra yine evinde günlerini geçirmeye devam etti. Ana babasının geçimlerini temin ediyor ve dilsiz kız kardeşiyle tarlada çalışıyordu. Günün birinde Ivan'ın yaşlı av köpeği hastalanarak uyuz olmuştu. Neredeyse ölecekti. Ivan köpeği acıdığından dilsiz kardeşinden biraz ekmek alarak kasketinin içine koyuyor, onu atıyordu. Lakin yıpranmış olan kasketinde bir delik vardı. Kasketinin içine evvelce yerleştirmiş olduğu kökün bir parçası da ekmekle birlikte yere düştü. Köpek ekmekle beraber kökü de yedi. Bunu yutar yutmaz ayağa kalkarak sıçramaya, kuyruğunu sallayıp havlamaya ve oradan oraya koşmaya başladı. Böylece birden sapasağlam oldu. İvan'ın babası ile anası bunu görünce hayreti düşerek dediler ki, "Köpeği nasıl oldu da iyi ettin?" "Bende iki kök vardı, bunlar her hastalığa iyi eder. Bu köklerden birini köpek yedi." O günlerde kralın kızı hasta düşmüştü. Kral ülkesinin bütün şehir ve köylerinde kızını iyi eden kimseye ödül vereceğini, şayet bu kimse henüz bekarsa kızıyla evlendireceğini ilan etti. Bu haber Ivan'ın köyünde de yayıldı. Bunun üzerine Ivan'ın anne ve babası oğullarını çağırarak ona dediler ki, "Kralın ilanını işittin mi? Sen de çok şifalı bir kök olduğunu söylemiştin. Şu halde git kralın kızını iyi et. Bu şekilde mutluluğunu ölünceye kadar sağlamış olursun." İvan pekala dedi ve yolculuğa hazırlandı. Hazırlığını bitirip kapının önüne çıktığı zaman sakat elli bir dilenci kadınla karşılaştı. Dilenci kadın dedi ki, "İşittim ki sen hastalıkları iyi edebiliyormuşsun. Benim elimi de iyi et. Artık ayağıma papuçlarımı bile geçiremez oldum." İvan pekala dedi ve kökü dilenci kadına uzatarak yutmasını söyledi. Dilenci bunu yutar yutmaz hemen sağlığını kazanarak elini oynatmaya başladı. Bu sırada anne ve babası oğullarını geçirmek için geldikleri zaman Ivan'ın son kök ucunu verdiğini ve kendisinde çarın kızını iyi etmek için başka kök kalmadığını öğrendiler. Oğullarına çıkışarak dediler ki, "Dilenci kadına merhamet ettin de çarın kızına neden acımadın?" Fakat Ivan çarın kızına da acımıştı. Atı arabaya koşarak yanına bir basaman alıp yola çıktı. "Şimdi nereye gitmek istiyorsun budala?" "Gidip kralın kızını iyi etmek istiyorum." "Lakin sende onu iyi edecek bir şey kalmadı ki." İvan önemli değil diyerek atı sürdü. Kralın sarayına geldi. Daha ayağı sarayın merdivenine basar basmaz kralın kızı iyi oldu. Kral sevinerek İvan'ı yanına çağırdı ve İvan'a gösterişli süslü elbiseler giydirdi. Ona "Benim damadım olacaksın" dedi. İvan pekala diyerek çarın kızıyla evlendi. Çok geçmeden çar öldü ve yerine İvan tahta çıktı. Bu şekilde her üç erkek kardeş de birer kral olmuşlardı. 8. Üç erkek kardeş böylece yaşamakta ve hüküm sürmekteydiler. Ağabeyleri savaşkan Semyon hayatından memnundu. Samandan askerlerinin yardımıyla bir yığın sahici asker topladı ve bütün krallığında her 10 çiftlikten bir asker alınacağını ilan etti. Bu askerlerin her biri boylu poslu ve vücutça kar gibi beyaz, temiz ve yüzce de düzgün olacaktı. Semyon böyle birçok asker topladı ve bunların hepsini güzelce eğitti. Kendisine her kim karşı gelirse derhal askerlerini üstüne gönderecek, her şeyi kendi arzusuna göre hallediyordu. Bunun için herkes ondan korkuyordu. Bu şekilde çok rahat hayat geçirmekteydi. Şayet aklına bir şey gelir ve bir şeye göz koyarsa derhal onu eline geçirirdi. Askerlerini gönderir ve bunlar istediği şeyleri halkın elinden alır ve ona getirirlerdi. Şişko Taras da neşe içinde şahane bir hayat sürüyordu. İvan'dan aldığı parayı gelişi güzel harcamamış, bilakis fazlasıyla arttırmıştı. O da krallığının çevresinde düzeni sağlamak için gayret göstermişti. Paralarını kilitli sandıklarda tutuyordu. Böyle olmakla beraber halktan durmadan para çekmekteydi. Her şeyi vergiye bağlamıştı. Kafa vergisini, köy vergisini ve yol vergisini çıkarmış, çoraplara, çarıklara, hatta elbiselerin kırmalarına varıncaya kadar her şeyi vergiyle bağlamıştı. Dilediğini ele geçiriyordu. Ona herkes bir şey getiriyordu. Böyle olmakla beraber onların paraya da ihtiyacı olduğundan ücret karşılığında onun işlerini görüyorlardı. Budala Ivan'ın da yaşayışı fena değildi. Kayınbabasını gömer gömmez bütün süslü elbiselerini üstünden çıkararak sandığa yerleştirilmek üzere karısına teslim etti. Kenevirden yapılmış bir gömlekle pantolon giydi ve ayağına çarıklarını geçirip tekrar çalışmaya koyuldu. Canım sıkılıyor diyordu. Göbeğim hayli büyüdü. Ne iştahım kaldı ne de uyuyabiliyorum. Bunun üzerine ana ve babasını ve dilsiz kardeşini yanına alarak yeniden çalışmaya başladı. Onu diyorlardı ki, iyi ama sen bir kralsın. Ne zararı var cevabını veriyordu. Bir kralın da yemeğe ihtiyacı var. Bakanlarından biri ona müracaatla şunları söyledi. Aylıkları ödeyecek paramız kalmadı. Madem ki paramız kalmadı, siz de bir şey ödemezsiniz. Evet ama böyle olunca memurlar artık hizmet görmek istemeyeceklerdir. Hizmet etmezlerse bana göre hava hoş, bu sebeple hiç olmazsa daha esaslı çalışabilirler. İsterlerse gübre taşısınlar. Zaten boş oturmaktan bir yığın biriktirmişler. İvan'ın yanına haklarını aramak üzere ahaliden de gelenler vardı. Bunlardan biri bir başkasını paramı çaldı diye şikayet etti. Lakin İvan cevap verdi. Şu halde mutlaka paraya ihtiyacın olmuştur. Gitgide hepsi öğrendiler ki İvan bir budalaydı. Karısı ona dedi ki, senin hakkında diyorlar ki sen bir aptalmışsın. İvan, bana göre hava hoş diye karşılık verdi. İvan'ın karısı uzun uzun meseleyi düşündü fakat kendisi de aptaldı. Kocama karşı bir şey yapamam diyordu. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider. O da kraliçelik elbiselerini çıkararak sandığa yerleştirdi. Sonra çalışmayı öğrenmek üzere dilsiz kıza başvurdu ve öğrendikten sonra kocasına yardıma başladı. Bütün akıllı kimseler İvan'ın ülkesini bıraktılar. Orada sadece aptallar kaldı. Kalanların hiçbirinde para yoktu. Halk yine yaşıyor, çalışıyor ve böylece kendilerinin ve diğer bütün iyi insanların yaşamalarını sağlamaya çalışıyorlardı. 9. Baş şeytan uzun zaman üç küçük şeytandan haber bekledi. Bunların üç erkek kardeşi felakete sürüklemeyi başarıp başaramadıklarını bilmek veya onları ne şekilde felakete sürüklediklerini öğrenmek istiyordu. Lakin küçük şeytanlardan bir türlü haber gelmek bilmiyordu. Bunun için gerçek durumu görmek üzere yola çıktı. Aradı, taradı lakin o üç delikten başka bir şey bulamadı. Herhalde bu işe küçüklerin güçleri yetmemiş olsa gerek diye düşündü. Bizzat bu işi ele almam lazım. Bunun üzerine üç erkek kardeşi aramaya çıktı. Eski yerlerinde bulamadı. Onları ayrı ayrı kendi krallıklarında rastladı. Her üçü de hayatta olup ülkelerinde çok iyi ve neşeli bir idare sağlayarak hüküm sürüyorlardı. Bu durum yaşlı şeytanı kızdırdı. İşi kendisi ele almaya karar verdi. Bir general kılığına girerek evvela Çar Semyon'un huzuruna çıktı ve dedi ki, Çar Semyon, işittim ki sen büyük bir savaşçıymışsın. Savaş sanatını ben esaslı olarak bilirim. Senin yanında vazife almak istiyorum. Çar Semyon onu sorguya çekti ve akıllı olduğunu gördüğünden kendi adamları arasına aldı. Yeni komutan Semyon'a her türlü bilgiler vermeye başladı. Her şeyden evvel kuvvetli bir ordu toplamasını tavsiye etti. Önce diyordu, mümkün olduğu kadar fazla asker toplamalı. Zira senin krallığında birçok işe yaramayan insanlar var. Bütün gençleri ayırt edemeden topladı. Bu şekilde ordun şimdikinden 5 defa daha kuvvetli olur. Fakat ikinci olarak da yeni tüfek ve top almalı. Ben sana öyle tüfekler bulurum ki bir defada 100 kurşunu ateşler ve bunları etrafa bir torba bezelye gibi saçar. Bundan başka sana öyle toplar temin ederim ki rastladığı ister insan, ister at veya ister duvar olsun hepsini ateşe boğar ve kavurup kül eder. Çar Semyon, yeni komutanın tavsiyelerine uyarak memleketteki bütün delikanlıların fark gözetilmeden toplanmasını emrettiği gibi tüfek ve top yaptırarak komşu krala derhal savaş açtı. Düşman tarafın ordusu Karşısına çıkar çıkmaz Semyon kendi ordusuna filinte ve toplarla ateş açmalarını emretti. Bu şekilde düşman askerlerinin hemen yarısını yakıp yok etti veya sakatladı. Komşu kral yığılarak ona baş eğdi ve kendi krallığını Semyon'a teslim etti. Semyon çok sevinçliydi. Bu defa da Hint kralını yeneceğim haberini etrafa yaydı. Hint kralı daha evvel Çar Semyon'un başarılarını haber alarak onun bütün bilgilerini benimsemekle kalmamış, daha bazı yenilikleri de kendiliğinden bunlara katmıştı. O, sahada genç erkekleri değil, hatta bekar kadınları da toplattığından bu sayede Semyon'dan fazla askeri olmuştu. Semyon'un sahip olduğu tüfek ve toplardan temin ettikten başka, havaya yükselerek yukarıdan patlayıcı bombalar atabilmenin yolunu bulmuştu. Semyon, Hint kralına savaş açtığı zaman onu da komşu kral gibi yeneceğini ummuştu. Lakin bu defa yanlış kapı çalmıştı. Semyon'un ordusu daha tek kurşun atmadan Hint kralı silahlı kadınları havalara yükseltmiş ve kadınlar hamam böceklerine öldürücü toz serper gibi Semyon'un ordusuna patlayıcı bombalar saçmışlardı. Semyon'un bütün ordusu darmadağın kaçmış ve geride tek başına kendisi kalmıştı. Hint kralı Semyon'un krallığını böylece eline geçirince savaşkan Semyon başını kurtarmak için var kuvvetiyle kaçmıştı. İşte bu şekilde ihtiyar şeytan kardeşlerin en büyüğünün işini görmüş oldu. Bu defa da kral Taras'ın hakkından gelmek üzere bir tüccar kıyafeti giyerek Taras'ın krallığına indi. Piyasaya birçok para sürdü. Bu yeni tüccar her şeye iyi para verdiğinden bütün halk kazanmak için onu akın ediyordu. Nihayet halkın o kadar parası olmuştu ki artık bütün vergi borçlarını ödeyecek ve yeni vergilerini zamanında verecek duruma gelmişlerdi. Çar Taras büyük sevinç içindeydi. Yeni tüccarın sayesinde param daha fazla artacak ve ben de rahat yaşayabileceğim diye düşünüyordu. Hemen planlar yapmaya ve kendisine yeni bir saray yaptırmaya başladı. Halka kereste ve taş teslim etmelerini ve yapı işlerinde iş almalarını emretmiş ve buna karşılık yüksek ücretler adamıştı. O, parasının halkı çekeceğini ve akın akın iş almaya geleceklerini ummuştu. Fakat bütün kereste ve taşları halk tüccara teslim etmek ve bütün işçiler de ona akın etmekteydiler. Çartaras'ın çok parası vardı ama tüccarın parası onunkinden daha fazlaydı ve tüccar kraldan daha yüksek ücretler teklif ediyordu. Kralın sarayının yapısına devam edilemiyordu. Taras bir bahçe yaptırmayı da tasarlamaktaydı. Sonbahar gelince işçilerin gelerek ağaçlarını dikmelerini bildirdi. Lakin hiç kimse gelmedi. Zira bütün işçiler tüccar için bir havuz kazmakla meşguldüler. Sonra kış geldi. Çartaras kendisine samur kürk almaya niyetlenerek bir memur gönderdi. Lakin adam boş elle geri geldi ve dedi ki, tek bir samur kürk dahi kalmamış. Tüccar hepsini satın almış. Fiyatı yükseltmek suretiyle bütün kürkleri toplayarak kendisine bir halı yaptırmış. Taras'ın birkaç ata da ihtiyacı vardı. Satın almak için adamlarını gönderdi. Adamları yine elleri boş geri döndüler ve bütün iyi atların tüccarın elinde olduğunu ve hayvanların havuza su taşıdıklarını anlattılar. Böylece kralın bütün işleri durdu. Ona kimse iş görmek istemiyordu. Herkes sadece tüccar için çalışıyor ve tüccardan aldıkları paralardan çara vergilerini ödüyorlardı. Sonunda çarın hazinesinde o kadar çok para toplandı ki bunları nereye yerleştireceğini bilemez oldu. Böyleyken durumu gittikçe kötüleşiyordu. Artık yeni teşebbüsler planlamıyor ve sadece şöyle böyle hayatını devam ettirmeyi düşünüyordu. Lakin bu dahi kendisi için güçlükle mümkün oluyordu. O her şeyin yoksulluğunu çekiyordu. Aşçıları, arabacıları ve hizmetçileri onu yüzüstü bırakarak tüccarın hizmetine giriyorlardı. Çok geçmeden Çar, lüzumlu gıdanın yokluğunu da duymaya başladı. Pazara bir şey satın almaya gönderdiği zaman ortada hiçbir şey bulunmuyordu. Her şeyi tüccar toplamış, satın almıştı. Yalnız vergiler günü gününe Çar'a ödenmekteydi. Bu durum karşısında Çar öfkelenerek tüccarı ülkesinden def etti. Lakin tüccar sınıra yakın bir yerde yerleşerek işine devam etti. Kral artık çok kötü bir duruma düşmüştü. Günlerce yiyecek bir şey bulamadıktan başka ortaya çıkan bir söylentiye göre tüccar hatta bizzat çarı bile satın alacağını bildirerek övünmüştü. Çar Taras cesaretini büsbütün kaybedip ne yapacağını bilemez oldu. Tam bu sırada savaşkan Semyon ona gelerek dedi ki, ''Beni yanına kabul edip bana bakman lazım. Hint kralı memleketimi elimden aldı.'' Halbuki Çar Taras'ın kendisi en büyük sıkıntı içindeydi. Kardeşine, ''Ben kendim 2 günden beri bir şey yemedim.'' cevabını verdi. 10. Böylece ihtiyar şeytan erkek kardeşlerin ikisinin işini görmüş oluyordu. Şimdi de Ivan'a musallat oldu. Bir general kralının kılığına girip Ivan'ın karşısına çıktı. Onu bir ordu meydana getirtmeye kışkırttı. "Bir çar ordusuz olmaz," dedi. "Ivan'a sen sadece emret, ben ahalinden bir hayli asker çıkararak bir ordu meydana getiririm." Ivan generalin sözlerini dinledikten sonra cevap verdi. "Benden sana izin, bir ordu topla, lakin askerine neşeli şarkılar söylemelerini öğret. Bu çok hoşuma gidiyor." İhtiyar şeytan asker toplamak üzere Ivan'ın ülkesini dolaştı. Perçemini makaslatmaya razı olacak her kimseye bir ölçek vodka ve bir kırmızı külah verileceğini ilan etti. Lakin aptal ahali bu sözlere güldüler. "İçkimiz kendimize yetiyor, bizler vodkamızı kendimiz çıkarıyoruz," dediler. Ve külahlara gelince, "Karılarımız bize böylesini her biçimde ve her renkte yapabilir, hatta saçaklısını bile." Böylece kimse askere yazılmak için başvurmadı. İhtiyar şeytan Ivan'ın yanına gelerek dedi ki, "Senin aptal halkın gönüllü olarak asker yazılmak istemiyor. Şu halde onları zorla askere almalıyız." "Peki, o halde zorla askere al." Bunun üzerine ihtiyar şeytan askere yazılma buyruğu çıkardı. Baş eğmeyenlerin Ivan tarafından ölüme mahkum edileceğini ilan etti. Bu defa aptallar generale gelerek dediler ki, "Askere yazılmazsak çarın bizi ölüme mahkum edeceğini bildiriyorsun. Lakin yazılırsak ne olacağımızı söylemiyorsun. Anlattıklarına göre bazen askerlerin de öldürüldüğü oluyormuş." "Elbet böyle olduğu vardır." Aptallar bunu işitince aksileşerek dediler ki, "O halde askere yazılmayacağız. Evimizde ölüme katlanmayı tercih ederiz. Madem ki ölümden nasıl olsa kurtuluş yok." İhtiyar şeytan, "Ne aptal insanlar," dedi. "Asker olduğunuz zaman ölüp ölmeyeceğiniz kesin değil. Lakin askere yazılmazsanız %100 öleceksiniz." Budalaları düşünce aldı ve Ivan'a danışmaya gittiler. Ayrım sonu, sayfa 109.